Ayrım 3.
Ben ne mühendisim, ne müteahhit, ne de anlarım bu işlerden. Günahı dedikodu yapanların boynuna. Bana, sana bunları oturup tatlı tatlı anlatmaktan başka ne kalır? Ben nihayet eğlenceli mektuplar yazıp sana gönderemeyeceğim için bir kenarda saklayan, bir dost bulursa zorla okuyan bir muharrir parçasıyım. Sevgilim efendim, mesele şu. Zelzele mıntıkasında 11.700 liraya memur evleri yapılmak üzere müteahhitlere ihale yapılmış. Evler başlanmış, bitmek üzere. Fakat bütün memleketin ağzında çalkalanan bu evlerin anha minha 5.000 liradan fazlaya çıkmayacağı. Eğer hakiki, iyi malzeme kullanılırsa hadi diyelim 6.000 liraya çıksın. Hadi buna 1.500 papel müteahhit payı verilsin. Bir evin 7.500 liraya pekala yapılabileceği açık. Memurlar evlerinde güle güle otursunlar. Memleketi medeni Avrupa'yı hale getirmek için uğraşsınlar. Işıklarına da bir an evvel kavuşsunlar. Dedikoduyu bırakalım. Kızılay'da fukaralara yardım ediyormuş. Evlerini yaptırsınlar diye adam başına 150 lira dağıtmış. Fukaralar da 150 lira ile evlerini yaptıracaklarmış. Adam gördüm, bir fukara 150 lira ile pekala tamiratını yapabilir diyordu. Bütün fukara halk 150 lira ile ev yapacaklarına, bayram yaklaşıyor diye çocuklarına bir ceket, bir pantolon, bir de yemeni almışlar. Süs olarak da ellerine birer tane horoz şekeri tutuşturmuşlar. Bayram yerinde fukara çocuklarını salıncakta seyrederken insan doğrusu seriniyor şekerim. 150 lira ile ev yapılır mı sevgilim? Sen 150 liraya bir şapka ile bir pabuç alabilirsen, ben vallahi kelepir diyorum. Bilirsin ki ben de babadan kalmayı yiyorum. Üzülen kimse yok. Çünkü fukara halk Kızılay'a çadırlarını vaktinde iade edecek vaziyette değil. Başka hadiseler de var. Bizim bir demirci ustası İsmail vardı. Verem olmuş yatıyor. Bir de aslan gibi Kasım vardı. Kuvayi Milliye zamanında düşmanlar memleketi işgal ettikleri zaman çetelere birkaç çuval erzak lazım olmuştu da Kasım 5 kişiyle şehri basıp düşmanı şaşırtıp şeker çuvallarıyla istasyon boyundaki lokomotife atlayıp Geyve boğazına sürmüştü. İşte o Kasım. O da geçen kış veremden ölmüş. O çamurda yüzecek kayık icat ederken bırakmadıkları adamı da benim 9 yaşındayken sevdiğim kız iyi tanırdı. Çocuk su başında yüzerdi de o, sevgilim, çocuğun sarı saçlarına dalar dururdu. Sonra çocuk sudan çıkıp giyinince aman ne çirkinmiş derdi. Halbuki pek güzel bir çocuktu. Yalnız pantolonu yamalı, ayakları kundurasızdı. Sonra o kadınlar sevgilim, onlar yine bir alem. Sen yine biraz adam oldun. Hiç olmazsa danslar ediyor, spor üzerine münakaşa yapıyor, hiç olmazsa Çalıkuşu romanını okuyorsun. Buranın kadınları yine eskisi gibi. Ramazan'ın 23. günü yine müthiş bir zelzele olacakmış diye çıkarmışlar. Bilmem neredeki Topal Hoca haber vermiş. Saatine kadar. Sokakta kadından geçilmezdi. Kaymakam bile asayişi temin edemedi. Daha başka havadisler de var sevgilim. Evleri yapan müteahhitlere 6'şar tane otomobil lastiği ile kilometre başına bilmem ne kadar litre benzin dağıtılmış. Yağda caba. Kimse kamyonla iş görmemiş. Ne dersin? Ne iyi insanlar. Otomobil lastiğine acımışlar. Bu zamanda benzin sarf edilir mi diye işlerini hayvanlarıyla görmüşler. Kumu, taşı, keresteyi, manda arabaları taşımış. Otomobil lastikleri de herkesin evinin altında duruyormuş. Kaça almışlar bilmem, galiba 600 liraya. Bir gün satarlarsa 3500 liraya satabilirlermiş. Ama satamazlar. Neden satsınlar hem? Otomobil, hele kamyon lastiği, hem güzel hem kıymetli şey. Kasalarına koyarlar. Belki de durdukça kıymeti artar. Yahut da bir gün bir Avrupa karikatüründe gördüğüm gibi karılarının boynuna takarlar. Karikatür şöyleydi. Bir şişman bayan bir otomobil lastiğini boynuna geçirmiş caddeden geçiyor. Tanıdığı bir adamcağız da "Vay madam" diyor. "Bu ne hal?" "Madam, daha pahalı şey bulamadım ki" diye cevap veriyor. İşte biz burada böyle karikatürler görüyoruz da günümüzü gün ediyoruz. Şu memur evleri meselesini dedikodu mahiyetinden çıkarmak isteyen 3-5 delikanlı para koyarak aynı efsafı haiz bir ev yapıp icap eden yere göstermek istiyorlar. İşte bak, yapılacak şey bu. Ah, kahvede bugün söyleyip bugün işe başlayabilseler, o zaman işin dedikodu olmadığını ispat edebilirler. Ne güzel olur. Yapamayacaklar ama sevgilim, bilirim. Biz ne hayaller kuruyoruz, neler neler yapıyoruz. Hiçbiri olmuyor sevgilim. Hani ikimiz ne hülyalar kurmuştuk. Sonra ayrı ayrı ne dostlarımız vardı. Ben bir iki odalı bir ev, tavuklar, bir mektep hocalığı düşünmüştüm. Öyle çocuklar yetiştirmek istiyordum ki. O kadar mühim çocuklar da değil. şu delikanlıların söyleyip de sonra kahkaha ile güldüklerini hakikat yapacak insanlar. Sen ne düşünmüştün? Biraz daha şu aptal adamla meyhane, sinema, plaj dolaşaydım. Elbette para suyunu çeker. Ben yine danslarıma, artist mukallidi çocuklarıma dönerim diyordun. İkimiz de muvaffak olamadık. Ben beş parasız, işsiz, sen yumurtalıklarından hasta yatağa düştük. Seni hala nasıl seviyorum? Bu bir sırdır sevgilim. Gözlerinden öperim. P.S. Buna ne diyeceksin? Hamiş kelimesi hiç hoşuma gitmiyor. Frenkçe kısaltılmışı beynel minel, kullanıverelim mi dersin? Mektubumun mabadi demek de vardı ama birisi kalkar, monşer. Hadi postscriptumu bilmiyor diyelim. Hamiş demesini de mi beceremiyor? Ah bu yeni nesil, deyiverir. Derler sevgilim, bilmezsin. Hiç latife yapacak halde değilim. Neden yapıyorum? Hem de soğuk cinsinden. Ben böyleyim işte. Kederimi unutmak için sanki kedersizmişim gibi yaparım. Bak, şehir de benim gibi yapıyor. Yazlık sinemalar tıklım tıklım, adam almıyor. Belediye bahçesine bülbül sesli, sulu kuleden esmer güzel hanendeler gelmiş. Sesleri biraz kısık ama tatlı. Adeta sesleri bile sıcak, hem esmer. Barakamsı kahvelerin pikaplı radyoları bütün sesleriyle şattaraban saz semayesini çalıyor. Sokaklar kalabalık, canlı. Bütün halkta bir canlılık var. Çok hoşuma gidiyor bu. Herkes evini kurmak için nasıl çalışıyor görmelisin. Bu korkunç ve güzel tabiatla çarpışmak lazım geldiğini herkes anlamış. Kış baba, zelzele amcadan sanki daha mı insaflıdır? Başında hele gürgen, çam, köknar kaplamalar olmasın. Alimallah zelzele amcanın 7-8 saniyelik gazabı, kış babanın 6-7 aylık buz gibi somurtmasına tercih bile edilebilir. Sen ne diyorsun sevgilim? Gürgen dedim de oradan hatırıma geldi. Öteki mektubumda sahi bu artık bir P.S. olmaktan çıktı. Bazı yerleri unutmuşum. İşte gürgen dedim de hatırıma geldi. Efendim, o memur evlerinin temellerini gayet sağlam atmışlar. Sonradan karkas, çatı meselesinde işler çatallaşmış. Bazı çürük gürgen direklerinden karkas yapılmış. Halbuki zaten gürgenin sağlam bile olsa direği şöyle 5-10 senede toz haline gelirmiş. Gelirmiş dediğime bakma. Bizim evde zelzeleden tamir edilirken bazı direkler kırılınca içinden sünnet çocuklarının yaralarına ekilen tozlar gibi bir toz dökülüvermişti. İşte o zaman Ahmet Usta, gürgen direği evlat böyle olur. Canım çam, güzel kokulu sağlam yağlı çam diye de sıfatlar bulup eklemişti. Çam direği kurda karşı herhalde o güzel kokusu reçinesiyle mukavemet ediyor olmalı. Tevekkeli değil, yaz kış yeşildir mübarek ağaç. Kuvvetinden diyeceğim, çam tahtalarından, direklerinden yapılan evler kurda kuşa karşı mukavim olurmuş. İçinde oturanı da kim bilir tabiat onu nasıl kurda karşı dezenfekte ettiyse o da insanı belki soğuğa, zatürreye karşı koruyordur. Mesele öyle de olmasa gürgenin fiyatı metre mikabı 100 liraysa ötekisinin 290 liraymış. Fiyat vaziyeti tersine olsaydı hiç üzerlerine bu işi alanlar çam kalasını kullanırlar mıydı? Zannetmem. Bu bir içtihat meselesi olsa gerek. Sana tuhaf bir şey anlatacağım. Şu müteahhitlerden bir tanesini görsem konuşsam dedim. Hiçbir meydanda yoktu. Nihayet bir tanesini gösterdiler. 4-5 kişi bir tarafta oturuyorlardı. Şu yuvarlak çehrilisi şişmancası dediler. Ay, benim onu gözüm ısırıyordu. Yaklaştım. Bir de baktım, bizim eski bir mektep arkadaşı. Geçen seneye kadar selamlaşırdık. 6. sınıftan kaybolmuştu. Bir aralık revülerde artistlik yaptığını görmüştüm. Evvelki seneye kadar bir revüde kötü roller de alıyor, hiç de beceremiyordu. Ben kendi kendime bari bu çocuk başka bir meslek tutsaydı demiştim. Ona doğru yürüdüm. Gayet soğuk bir selam verince durakladım. Kendime aman dedim, işin mi yok? Sen gazeteci misin? Hangi gazetedesin diye sorarlar da serbest muharririm derim, gülüverirler dedim. Kahvenin bir köşesine oturdum. İşte müteahhitlerden biri oymuş. Ben kendi hesabıma memnun oldum. Aferin oğlana dedim. Vallahi aferin. Demek ki benim kendi kendime onlar için düşündüğüm şeyi o da düşünüyormuş. Budala, sen kendi haline bak dedim kendime. Hem müteahhit hem de yüksek mimardır o dediler. Yüksek mimar diploması ile revülerde artistlik yaptığı, bu kadar güzel sanata heveskar olduğu için onu tebriğe can attım. Beni tanımamazlığa gelmekte ısrar etti. Konuşamadık. Şu gürgen meselesini halledecektim. Sevgilim, bizim memleketin çocuklarının ne kadar güzel olduklarını bilir misin? Nasıl bilmeyeyim deyip gülme. Hepsi bana benzemezler. Belki ben bir istisnayım. Hem ben çirkin miyim sevgilim? Ben de insanoğluyum. Bu senin beni bir sevmene bakar. Bak o zaman nasıl burnum düzeliyor, gözlerim mahmurlaşıyor, küt parmaklarım incelip sanatkar parmağı alıyor, dişlerim incileşiyor. Ben o kadar tatlı güzellerini gördüm ki onlara bayıldım. Bilhassa memleketin çocuklarının gözlerinde tatlı bir saffet, bir merhamet, bir safiyet vardır ki değme büyük şehirlerin çocuklarında bunlardan yoktur. Bizim çocukların yüzünde o kurnaz, çapkın, alaycı, hem muhallebici çocuğu hem it manası yoktur. Bu gözlerle 10 dakikada samimi olunur. Bu gözlerle 10 dakikada içli dışlı kardeş olunabilir. Bir de her memlekette olduğu gibi bizim çocuklarımızın da dudakları öne doğru küskündür. Birçoklarının bilahare bu güzel buseler alıp verecek olan dudaklarının kenarlarında sarı sulu, geceleri korkmaktan olduğunu sandığım uçuklar gördüm. Bazısının bütün üst dudağını, bazısının bütün kenarlarını kaplamış olan bu uçukların sıtmadan olduğunu sonradan öğrendim. Yalan olacak ama şöyle yazmak istiyorum. İşte bunun için seni beraber getirmedim sevgilim. İster miyim senin güzel dudaklarını uçuklamış görmek? Onları öpücüklerimle uçuklatmak isterdim. Sıtmadan söz açılmışken memleketteki münevver kısmının ileri gelenlerinden olan doktorlardan da küçük bir havadis vereyim. Geçenlerde bir büyük zat burayı ziyaretlerinde doktorlara sormuş. Nasıl, halkta bit var mı? Doktorlar hepsi birden, belediye doktoru müstesna, bir ağızdan hayır efendim, bura insanları tuhaftır, bitlenmiyorlar demişler. İklimin insanlara bağışladığı bu muhteşem lütfa karşı büyük zat hamdü sena edeceğine kapıda yeni elbiselerini giymiş, parlak düğmeli bir hademeyi çağırarak gel buraya yavrum demiş. Genç adamın gömleğiyle iç fanilası arasından bir tane bit bulup doktorlara göstermiş. Doktorlar şaşıra kalmışlar. Sonra bir tanesini muayenehanesinde toplanarak iklimin kendilerine ettiği hıyaneti Cenab-ı Hakk'a protesto etmişler. Son cümleyi muayenehanesinde belediye doktoru bana kendisi söylediği için mesuliyeti ona aittir. Şuna belki inanmayacaksın. Burada fakirleri sever gözüken muayene ettiği frengili hastalara eudistel, şırınga eden 75 kuruşta muayene ücreti alan pek halkçı, hatta çok bedbaht halkın baba diye seslendiği en hafif tabiriyle bir şarlatan, kendisine şarbon çıbanını gösteren hastaya hocaya okutmasını tavsiye etmiş. Ölüleri ziyaretten dönerken yol ortasında bembeyaz, tiril tiril titreyen, siyah gözlü, yeni temiz elbiseli bir köylü çocuğunu arabaya alıp da kinin alabilmesi için belediye doktoruna kadar götürürken bu cahil köylü çocuğunun kinin almak için köyden kalkıp gelmesiyle şarbon illetine hoca tavsiye eden alim doktor arasındaki farkı düşünerek ben de mektepte okuduğum için utandım. Çocuk, belediye doktorunu bulamadım. Eczacıya yalvardım, yakardım, vermedi. Onda var ama ben biliyorum onda var diyordu. Onda muhakkak vardı, ben de emindim. Dün keresteci Hasan'ın oğluna İstanbul'da yakalandığı bel soğukluğunu çabuk geçirsin diye ultraseptil bulmuştu ya. Bir havadis daha vardı. Neydi acaba? Dur, hatırladım. Zelzeleden sonra fakir halka dağıtılmak üzere biraz zeytinyağı, zeytin, mum, şu bu verilmiş. Binlerce fakir hücum etmiş. Bakmışlar ki olacak gibi değil. Memleketi tanıyan bir namuslu heyet seçmişler. O dağıtsın demişler. Müracaat edenlerin içinde bakkal dükkanlarındaki Allah'ın hikmetinden bir kocaman kara binlik zeytinyağı şişesine bile bir şey olmamış bir hafız efendinin karısı da bu fakirler arasında değil miymiş? Herife 100 binlik derlerdi. Nihayet, eh, dünya nizamı bu. Belki 3-4 tane fakir feda edilip zeytinyağı alamamış ama birçok hali vakti yerinde olanlar da bu korkunç ve çirkin yağmaya karışamamış. Seninle artık konuşamayacağım. Seni görmek bile istemiyorum, içim kan ağlıyor. Görüyorsun ki seni hala seviyorum. Seni sevdiğim için de gözümü 4 açıyorum. Biz insanlar hep böyleyiz. Sağ gözün soldan haberi yoktur. Seni üzdüğüm için beni affet. Gözlerinden öperim kızım. Ahmet. Büyük Doğu 17-36 22 Şubat 5 Temmuz 1946. Sonu. Dipnot. Büyük Doğu'daki tefrikada bu öykü yer almamaktadır. Yazar tarafından doğrudan kitaba alınmıştır. Bir zaman İstanbul'dan ayrılmak zorunda kaldım. Ona gittiğim yerden bir küçük kart göndermiştim. Uzun zaman cevap vermedi. Sonra şu mektubunu aldım. Kardeşim, vapurun ikinci mevkii yan kanepelerine oturdum. Gidiyoruz. Sabahleyin nasıl uyandığımı, evden nasıl fırladığımı pek hatırlamıyorum. Buhran adam akıllı ciddiydi. Bir ara başım döndü. Ta derimde hissettiğim bir karıncalanma, bir nasıl söyleyeyim iğne batırılma gibi bir şeyler duydum. Hemen bu halin akabinde de kendisini maddi manada diyebileceğim duyuran bir yeis, bir boşluk, sadece bir baş dönmesi şeklinde bana baltı oldu. Ama kökü daha çok derinlerde olduğunu bildiğim manevi boşluğun, yokluğun, kederin yanında bu maddi araz çocukça şeylermiş gibi çekilip gittiler. Bir cigara yakmaya vakit bulabildim. Alt kameradan güverteye fırladım. Sonracığıma İstanbul sokaklarına bir vuruş vurdum kendimi ki sorma. Park kanepeleri bir sinemanın ucuz yeri, yoğurtlu pide yenen bir halk lokantası, sinemada yanına oturduğum bir çocuk, parkta yanına yorgun çöktüğüm uyuklayan bir ihtiyar, herkesin içtiği bardaktan zevkle içtiğim testiyle su satan çocuğun suyu, yeşil yeşil erikler, boğucu sıcak bir gölgenin serinliği, sahanlıkta içtiğim cigaramı söndürmem için kaba kaba söylenen tramvaycı, kasketime ve sarı pantolonuma bakıp teklifsizce yanıma sokulan "Usta, bir cigara versene" diyen sokak çocuğu. Sonra Kadıköy iskelesine yorgun varıp oradaki kanepelerde uzun uzun oturdum. Ahbaplar geçti. Onlar beni görmemezlikten geleceklerine, ben görmemezlikten geldim. Yine cigaramı yaktım. Selam verirlerse aldım, vermezlerse sallamadım. Baktım durdum insanların yüzüne. Hani hikaye yazmak onlara dair düşünmek için sanma, sevmek için. Yüzlerine bakarak sevmek için. Geniş alınlı, kırmızıya çalar kahverengi saçlı, altın dişli tuhaf bir delikanlı gülümsedi. Gelip yanıma oturdu. "Hava amma da sıcak ha," dedi. "Çok sıcak," dedim. "Bir cigara versene usta," dedi o da. Bir cigara da ona verdim. Tam bu sırada bir ahbap geçti. Bana ve delikanlıya garip garip baktı. Aldırmadım. Delikanlı biraz daha oturdu. Sonra "Sende iş yok," dedi. Güldüm. O da çekip gitti. Asfaltları sulayan Cüce Kenan geldi. "Ayaklar," diye bağırdı. Kanepedekiler hepimiz ayaklarımızı kaldırdık. O suladı, süpürdü. Biz kanepedekiler hepimiz dalgın ve uykulu onu seyrettik. Bir gazoz açtırdım. Şişesiyle diktim. Yarım kilo şeftali almış eve götürecektim. Gazozun üstüne bir şeftali yedim. Yine bir cigara yaktım. Bütün bunlardan bana ne? Hatta gazozu içip şeftali yedikten sonra sana ne diyeceksin? Haklısın. Haklı olduğunu ben söyledikten sonra da "Ne diye yazıyorsun öyleyse?" diye sormayacak kadar terbiyeli olduğunu bilirim. Ne diye yazıyorum biliyor musun? Çünkü başka yapacak ve yazacak şeylerin hepsini kendi kendime yasak ettim. Ancak 40 paralık Fransızcam ve bir Şemsettin Sami lügatı ile dünya siyaset fikir alanında bir şeyler okuyabiliyordum. Zor iş. Günde 2-3 saatlik bir çalışmadan sonra işte böyle içimdeki rüzgarlar esmeye başlıyor. O zaman düşünmemek için sokaklara fırlıyorum. Gazoz içiyor, üstüne şeftali yiyor, gazoz içiyorum. Küçük küçük hülyalar kuruyorum. Ege denizi kıyısında bir kaza, deniz üstünde bir kahve, keyifli olduğu zaman Poyraz'dan keskin çığlıklar atan bir çırak, abuz tıraşı uzamış, göz kapakları düşük bir kahveci düşünüyorum. Deminki çocuk yine geçti. Pembe yüzünü çirkinleştiren bir gülümseyişle güldü. Siyah gözlüklerimi burnumun ortasına çekip gözümün üstünden dikkatle baktım. Tanımamış gibi. Sonra hatırlamış gibi yaptım. Güldüm. Nihayet vapura binebildim. Saray burnunda balık tutanlar dolu. Birisi havuzun kenarına boylu boyunca yatmış, vapur ayaklarını sallıyor. Daha ileride çocuklar denize giriyorlar. Köprünün üstünü kalın gri bir duman kaplamış. İki yanımda benden biraz yaşlı iki adam oturmuş. Sanmam ki benim sabahki krizimi geçirmiş olsunlar. Ama belli ki ikisi de benden berbat. İhtiyar, sakin, meyus insanlar. Sanki düşünmüyorlar. Yarı yolun çoktan geçtiğine memnunlar gibi. Sağ yanımdaki adamın uslu, terbiyeli bir oğlu olmalı. İsmi de Todori'dir muhakkak. Saçları da kıvırcıktır. Sabahın o ölesiye krizini geçiren kanepedeki adam, sinemadaki çocuk cigara isteyeni, öteki sonra şu benim yanımdaki iki ihtiyardır. Kınalı gözüktü. Ne gözükmesi? İşte makine stop etti bile. Sana ne yazayım daha bilmem ki. O sabahki halim günlerce sürse sana mektup yazmak bile zevk vermez. Ben hiç mektup yazmazdım. Sana ne halt etmeye yazıyorum bilmem. Şu bulunduğun şehirdeki dediğim yere bir git hele. Bakalım ben orada mıyım? Ah ne severim orayı. Muhabbetler kardeşim. 17 Temmuz. Kötü, büsbütün yorucu bir uyku uyudum. Başım ağrıyarak uyandım. Dışarı çıkar çıkmaz 15 senedir oturup da bir tek dost edinemediğim bir takım sokaklara çıkacaktım. Bahçemdeki badem ağacının gölgesiz gölgesinden hoşnutum. Hoşnut olmasına ya, ama sokaktakiler? Küçük bir vapura bindim, sonra tramvaya. Yaz sefası süren bir takım köşklerin incir ağaçlarına sürüne sürüne bir şehir içine girdik. Mezarlıklardan, tank, tüfek, kamyon ve mezarlar arasından geçtik. Gölge. At kestanesi ne gölge yapıyor ama? Hay yaşayasın şu at kestaneleri. Çarşı ne çarşıydı. Tramvaydan atlayınca daldım bir kebapçı dükkanına. Fasulye piyazı tabağı, beyaz, sarı, kırmızı ve yeşil bir çiçek gibi mermer masada. 75 kuruşa mükemmel tıkındım. Öteki masada iki işçi çocuk ne güzel yemek yiyorlardı. Ne güzel de esmer yüzleri. Belki masallarda bu kadar güzel yüzlü insanlar yoktu. Tahta evlerinin içini Beykoz testisi içinde tomruk suyu soğuyan kuyularını, incir ağacını, Üsküdar çatması örtüleri, yazma, başörtülü tüy gibi hafif bir kadını görür gibi oldum. İnce zayıf parmaklarındaki çatallarıyla beyaz ve pembe ağızlarına, zayıf kuru vücutlarının ta dip doruğunda bir gamlı çiçek gibi açılan ince yüzlerinin bir yerine, büyük ama ince dudaklı ağızlarına durup durup bir Picasso resmi parçası atıyorlardı. Derlenip toplanmalı mahalleye, semte geliyoruz. Riyakar olmalıyız. Hepsi gibi. Hele biraz samimi ol. Derdini bir dök hele. Hele bir insanın sana şifa veren parlak gözünden söz aç. Seni paramparça ederler. Yoksa boğaz içine sapa bir iskelesinde mi bir kahve bulsam? Ah, bu küçük hayalimi bir hakikat edebilsem. Yanımda köpeğim olsa, kuyruksuz, keneli, miskin bir köpeğim. Allah'a ısmarladık kardeşim. Ondan sonra bir daha kendisini görmedim. Ben tekrar İstanbul'a döndüğüm zaman köyde ne posta müvezziği vardı ne de köpekli adam. Posta müvezziğini başka bir yere aşırmışlardı. Köpekli adamın evi ise yalı boyunda garip bir manzara arz eder. İçinden hala kulağıma boğuk boğuk köpek havlamaları gelir. Yer yer perdeleri, camlarına gerilmiş örümcek ağlarıyla önünden geçenlerden çoğunun kafasını kaldırıp bakmadığı bu evi, yazlığa gelen muharrir arkadaşlardan Peride Celal Hanım merak eder durur. O merak ede dursun, ben boğaz içinde, olmazsa Ege Denizi kıyısında, saçı sakalı birbirine karışmış, asık suratlı, kötü huylu, geçimsiz bir kahveci bulunabileceğini düşünürüm. Çırağından ve köpeğinden başka herkese, her hayvana homurdanan bir kahveci. Deniz içindeki çardağın harap beton ayaklarını sarıya çalan yeşil dalgalarda, karpuz kabuklarının yüzdüğü bir lodos günde oraya gitmek için dayanılmaz bir arzu duyuyorum. Bana böyle bir kahve ve böyle bir köpeği ve çırağıyla haşır neşir bir adam, bir kahveci görürseniz haber verin. Günün siyasi dedikodularından kurtulmak için kendime ve bütün okuyucularıma orada bir kahve içmeyi sağlayacağım. 1 Nisan'da bir erik ağacı ile konuştum. 1 Nisan 1943 harikulade güzel bir gündü. Sokakta bütün gençler güzeldi. Gökte bütün kışlarından yıkanmış bir mavilik, hem çok uzakta hem de ta içimizde, elimizde avucumuzda gibiydi. Bir havuz, bir fıskiye, bir lastik top, bir çocuk, bir köpek, bir karpuz düşündüm. Bir aralık bir dükkanın aynasında sarı, adeta bahtsız yüzümü gördüm. İçimdeki havuzun fıskiyesindeki lastik topa atan sular olduğu halde neye sapsarı ve meyusum. Yine bir aralık ben bile güzelmişim gibi bir küçük orospu bana güldü. Güneş sokağın ucundan bir güzellik ve neşe arazöz gibi bütün caddeyi ıslıyor, yıkıyor, neler yapmıyordu. İşte böyle güzel bir günde Vangelistra Kilisesi'nin küçük minnacık evleri, hakim çan kulelerini seyrederek fukara şehrin çoğu kapılarına "Sari hastalık vardır, girmeyiniz" levhası yapışmış evlerinin düzlüğünden yukarılara, Beyoğlu'na doğru dimdik çıkan yokuşların birinin hemen başında durdum. Sırtımı bir meçhul ağaca vererek sevgilimin evini seyrettim. Bahçede erik çiçek açmıştı. Köpeği havlıyordu. Bir takım koyu yeşil vahşi otlar belki de onun adım attığı yerde kafalarını kaldırmışlardı. Adeta barakamsı evin alçacık penceresinde bir ihtiyar kadın hayaleti vardı. Çiçek açmış erikle dostluğumuz başlamıştı. "Seni ne kadar sevdim erik ağacı. Nereye gidiyorsun bu Nisan öğlesinde takmış takıştırmış? Erik ağacı, sen esmer bir kız mısın? Bu çiçekleri üzerine hangi nişanlı serpti? Erik ağacı, seni yorguyam kadar seviyorum. Erik ağacı, akşam olunca o eve girince sen ne yaparsın? Bana anlatsana onun kokusunu, hiç duydun mu? Seni de kıskanayım mı? O senin acı eriklerinden topladığı zaman çok mu küçüktü? Yine böyle hain miydi? Dallarını kırar mıydı? Sen onu bencileyin sever miydin? Erik ağacı, bir tatlı nefes gibi esen rüzgarın içinde çok az hareketli, bana hiçbir şey söylemiyordu. Yokuşu bir koşu çıktım. İçimden onu göreceğim muhakkak diyordum. Akşamüstü rastladım. Akşama gelecek misin? Geleceğim, sen şimdi git. Akşam olmuştur. Sokaklarda söylene söylene dolaşıyorum. Bir sabah vakti, bir Nisan öğlesinde erik ağacına sevgilimden söz açtım. Erik ağacı onu çok iyi tanıyor. Eriklerimi tuza banarak yer dedi. Ben çakal eriğim, aşısızım der mi erik ağacı adama? Neden demesin? Erik ağacı konuşmaz, gülmez, yemez, içmez. Erik ağacı aşıktır. Dişleri kamaştıran meyveleri onun içinmiş. Erik ağacı Nisan gitmeden evvel kocaman uykusunu uyurken hiçbir şey düşünmezmiş. Fakat bir gece yarısı içine sıcak bir su dolarmış. Gözlerini nasıl açtığını, korkunç uykudan nasıl uyandığını erik ağacı unutmuştur. Bu bir sarhoşluktur, sarhoşluk. Dallarını kıracaktır yorgiya, çiçeğini göğsüne takacaktır. Yataktan şarkılarla fırlayıp tepesine bir haziran içinde binecek, erik ağacının onun için hususi yerin dibinden çektiği bir ekşi lezzeti tadacaktır. Vangelistra Kilisesi'nin çan kulesinden 30 metre aşağıda küçük bir kulübenin bahçesindeki dalları evin siyah damını gören bir erik ağacı benim en iyi dostumdur. Dünyada bu küçük erik ağacıyla konuşabilirim. Derdimi yalnız ona anlatabilirim. Erik ağacı. Seni de yemişlerini de tuzla yiyen esmer kızı da deliler gibi seviyorum. Ne yapayım? İşte görüyorsun ki azizim, ben köpeklerle konuşmadan evvel işe ağaçlarla konuşmakla başladım. Sevgilimle bir şey konuşamazdım. O düşüncesizliğin içinde başlı başına bir alemdi. Ben de ihtiraslılara yahut yaşı ilerlemişlere has bir vefa, daha doğrusu bir yapışkanlıkla adeta bir insan tasarlıyorum. Kendi kendime bazen Mehmet Bey isminde bir arkadaş buluyor, işin hakikatini ona söyletmeye çalışıyorum. İşte defterimin bir tarafında bulduğum şu yazıyı bir okuyun. Mehmet Bey'e göre. Ahmet Bey'in arkadaşı Mehmet Bey'e anlattıkları, Mehmet Bey'in Ahmet Bey hakkında bildikleri, Ahmet Bey'in merakı, tecessüsü, bu hikayeye başka bir hava vereceğini sanıyorum. Mehmet Bey, Ahmet Bey hakkında tarafsız değildir. Düşünceleri, tahlilleri Ahmet Bey'i bir taraf bir gözle göremez. Ona karşı müsamaha edeceğine hiç şüphe yoktur. Biz de Ahmet Bey hakkındaki görüşlerinden, düşünüşlerinden vazgeçip Karides Cinnevi hakkında olsun, Yorgia'nın mahallesini görüş noktasında olsun, Yorgia ve mensup olduğu muhit için olsun, yine bir taraf kalamamakla beraber sessiz, hadi kelimesi yanlış ama öyle diyelim, hissiz, daha doğrusu edebiyatsız olacağını sanıyorum. Mehmet Bey bu hikayenin içine bir kahraman gibi girmiş değildir. Mehmet Bey'in müşahedelerini bir muharrir görüşüne de benzetemeyiz. Mehmet Bey'in vakit geçirecek işi olmaması, arkadaşını her akşam bir yerde yakalaması, onu bıkasıya, esneyesiye, ölesiye dinlemesi, gece yatağına yatınca da Ahmet Bey'in içine bir çay içine şeker gibi karışıp gittiği alem içinde tahayyül ede ede onun ikinci şahsiyeti haline gelmesi bu kadar. Ahmet Bey de yatağa yattığı zaman içine düştüğü kuyunun Mehmet Bey'e göre olan karanlık alemini düşünüp seyrettiği olmuştu. Ama Ahmet Bey bu alemin katiyen Mehmet Bey'in gözlüğüyle gördüğü gibi olmadığını, çünkü kendisinin yaşadığını fakat kendisinin daldığı şekilde bulunmadığını hissetmiştir. Ancak her ikisinin eksiksiz bir halitası ile bu hikayenin künhüne varılabilir. Mehmet Bey arkadaşının alemine tam bir alakasızlıkla bağlı olamaz. Merak da alaka değil mi? Mehmet Bey'in içinde de zahiri bütün hakikatlere rağmen Ahmet Bey'in düşünceli, hülyalı aleminin de bir hakikati, dünyayı anlama, yaşama tarafı olmaması imkanı yoktur. O zaman Ahmet Bey'e biraz hak veriyor gibi. Ahmet Bey'in ümitle, arzuyla yaptığı binalar, şehirler yıkılı yıkılı veriyor. Ahmet Bey'i birden berbat görmeye başlıyor. Her şey bitmiştir Mehmet Bey'e göre. Son metelikten sonra son vapur halatını alacaktır. Sonra Ahmet Bey'in hali ne olacak? Mehmet Bey'e nasihat etmiyor. Lüzumsuz şey nasihat. Biliyor ki Ahmet Bey bu işin sonuna kadar gidecek. Fakat Mehmet Bey'in gördüklerinden ara sıra şüphe etse de yine apaçık gördüklerini de yazmadan geçemeyiz. Mehmet Bey'e göre Yorgia Ahmet Bey'i sevmiyor. Sevemez. Parasını yiyor. O mahalle hep böyle insanlarla doludur. Şu adam da vaktiyle Ahmet Bey'den 1000 defa daha zengin, daha hülyalı bir adamdı. O da belki bir saadet arıyordu. O da Ahmet Bey gibi dünyasını bina etmek istiyordu. Ne oldu sonra? Israr etti. O mahalleye yerleşti. Oradan insan alıp başka insan yapılamaz. Yeni bir hayat kurulamaz. Bu çirkin ahlak ve adetle oraya yerleşmek de belki bir dünya görüşüne doğru gitmektir. Belki bu burjuva, sakin, hesaplı insanlar dünyasından çıkıp bir fukara, yarı ahlaksız fakat garip suretle dindar, mütemadiyen bir yokuş çıkıp burjuva alemine yeniden katışmaya gayret, buna mukabil her şeyi, namusu, iffeti vermeye çalışanların alemini görmek de fena olmayacak. Fakat bu, dünya kurulalı böyle. Saadete, güzelliğe, iyiliğe, refaha bu yoldan gidenlerin 1000'de 1'i muvaffak olur. Öteki tarafın, zengin tarafın haline yükselmekle kurtulan kim oluyor? Kimse. Bir sonradan görme. Yine o fakir muhallepler, upuzun uzadıktan sonra yine aynı güzel bacaklı kızlar iffetlerini satılığa çıkarmaya mahkum olduktan sonra. Ahmet Bey ne yapıyor? Mehmet Bey düşünüyordu. Acaba Ahmet Bey ne yapmak istiyordu? Ahmet Bey hiçbir şey yapmak istemiyordu. Sadece seviyordu. Yaşamak istiyordu. Sevilememiş insanların bütün hırsıyla sevilmek için en sevilemeyeceği yerden çabalayıp duruyordu. İstırap çekiyordu. Hiçbir şey olamayacağını hissetmemesine imkan yoktu. işte yaşamak istiyordu. Bırakalım insanları istediklerini yapsınlar. Herkes kendi hikayesini yazacaktır. Gelelim Yorgia'ya. Yorgia basit, riyakar fakat iyi bir kızdır. Yorgia'nın içinde harikalar doğamaz. Yorgia'nın anasının anası bir genel evde mama başıydı. Mehmet Bey'in bir ihtiyar bir ahbabı bu kadını pek iyi tanıyor. Yaman bir kadınmış. Para da yapmış sevgilisine yedirmiş. Sonra düşmüş düşmüş. Sonunda da ölmüş. Yorgia'nın anası olan o ihtiyarın kızı bir eski cadaloz elinde ümitle büyütülmüş. Çok güzel olacağı ümidiyle. Ya büyüyünceye kadar? Kadın onu bir odaya kapar, akşamlara kadar sürmüş sürüştürülmüş, Beyoğlu'nda dolaştırırmış. Çocuk abdestini bile odanın bir köşesine yaparmış. Pencereler sımsıkı kapalıymış. Pencerelerin pervazlarında sümük yaldızları parlarmış. Çok soğuk bir günde acımışlar, kıza bir mangal bırakmışlar. Ev yanmış. Yorgia'nın anası zor kurtulmuş. Yüzünün bir tarafı da yanmış. 13 yaşında terziliğe vermişler. Patronu yüzünün yanığına bakmamış. 15 yaşına kadar patronun metresi olmuş. Sonra mapushaneye düşmüş. Ahmet Sivas'ın kolunu da gör. Dövmeler doludur. Bir bakıver Ahmet. Ahmet oğlum, anasına bak, kızını al derler. Ben bunların 7 sinsilesini tahkik ettim, dikkat. Mehmet Bey'i daha fazla söyletmeyeceğim. Ahmet Bey'in kendi arzuladığı alemine ve hikayelerine dönmemiz daha iyi olacak. Kitabın sonu. 2 Aralık 2002. Sayfa 99.